بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، على كل حال في كل حين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين. Aziz ve sevgili kardeşlerim, aziz ve celil olan Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, izzeti ve ikramı, lütfu ve hasenatı dünyada ve ahirette cümlemizin üzerine olsun. Allah kalplerimizde Peygamberimize duyduğumuz ünsiyeti, ilgiyi, alakayı her dem güçlendirerek devam ettirebilmeyi bizlere nasip eylesin. Bizleri ona has, halis, ümmet olma şerefiyle müşerref eylesin. Kıyamet günü onun eteğine yapışanların arasından meleklerin tutup ayırıp اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا اَحْتَثَ مِنْ بَعْدِكَ Ya Resulallah, ümmetimden dediğin bu adamın senden sonra ne yaptığını sen bilmiyorsun. Ve tahadel Kur'an'a mehcura. Kur'an'dan hicret etti bu adam senden sonra. Kur'an'dan, dinden, imandan, istikametten elini eteğini çekti bu adam senden sonra. Ona ilişme, ona şefaat etme dediği bedbahların arasına girmekten Allah bizleri muhafaza eylesin. Cümle cihan halkı duysun ve bilsin ki dünya bir dar-ı imtihandır. İşte doğduk, işte çocuk olduk, genç olduk, orta yaşı bulduk, işte sonunda ışığın görüldüğü yolun son dönemecine girdik. Cümle cihan halkı duysun ve bilsin ki insanın bu alemdeki hali pür melali, havaya atılan bir taştan farksızdır. Herkes bilsin ki insanın bu alemdeki hali havalanan bir kuşun durumundan farksızdır. Havaya atılan bir taş eninde sonunda nasıl yere düşmeye mecbur ve mahkum ise her doğan ölmeye mecbur ve mahkumdur. Öyle buyuruyor Allah. Ya eyyuhel insan, ey insan, inneke kadihun ila rabbike kadhan temulaki. Ey insan, sen istesen de istemesen de sürüne sürüne de olsa Rabbine doğru yol alıyorsun, ona doğru gidiyorsun. Ve yaşam elimizde tek sıkımlı bir baruttur aziz ve sevgili kardeşlerim. Çünkü bir defa doğduk, bir defa yaşıyoruz ve bir defa öleceğiz. Şakası olmayan, ikincisi olmayan, yeni bir defa denemesi olmayan, her doğana bir defa, tek defa Allah'ın lütfettiği en büyük nimettir yaşam. Yaşam bir imtihandır. Üç kıtaya hükmeden aziz hükümdar Yavuz Sultan Selim diyor ki Bütün dünya benim olsa, gitmez gamım nedendir bu? Madem ki bir defa öleceğiz ve madem ki Yunus Emre'nin ifadesiyle işte geldik, gidiyoruz, madem ki kabre gireceğiz, madem ki kabir bir yok oluş, bir toprak oluş makamı değil, orada bir yaşam var, orada bir azap var, o ya cennet bahçelerinden bir bahçe, ya cehennem çukurlarından bir çukur, herkese bir kaynağa ihtiyacım var benim. Şimdi Allah'a kulak ver. Buyuruyor ki aziz ve celil olan Allah, estaizu billah, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا. Sen misin öldükten sonra dirileceğine iman eden? Sen misin Mevlana misali? Kabir cennet topluluğunun perdesidir. Kabir sana hapis görünür ama aslında o canın hapisten kurtuluşudur diyen. Sen misin bu tarafta gözünü yumdun mu, öteki tarafta açacağına itikat eden? Sen misin bir mahluk olarak öldükten sonra Halık'ına kavuşacağına azmeden, kasteden, niyet eden, iman eden? Sen misin ya eyyetuhen nefsul mutmainne irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye? Ey iman ile, itaat ile kemale ermiş, sükuneti tesis etmiş, kalbinde istikrarı, Allah'a kulluk konusunda itaati kesbetmiş kul, dön Rabbine. Emrinin muhatabı olduğuna sen misin iman eden? Sen misin Allah'ı çokça zikreden? Sen misin bu bedenin ötesinde bir ruhun, bu dünyanın ötesinde bir ahiretin, bu maddenin ötesinde bir mananın, bu fiziğin ötesinde bir metafiziğin ve bu yaşamın ötesinde akılların alamayacağı, sır kantarlarına ağır basan büyük bir esrarın, esrarlı bir hayatın, ebedi bir mutluluğun olduğuna iman eden sen misin? Allah buyuruyor ki o halde senin derdinin devası, senin yapışacağın kul, tutunacağın dal alemlere safa Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Buyuruyor ki onda sizin için çok güzel bir üsve vardır. Üsve. Çok duyduk bu kelimeyi. Üsve. Çok duyduk. Dediler ki üsve örnek demektir. Evet. El hak doğrudur. Arap dili belagatında olduğum için bu konuyu konuşmadan, düşünmeden önce ilk dönem sözlükleri açtım. Acaba bu üsvenin manası nedir diye. Araplar çok kadim devirlerde üsveyi nasıl anlamışlar, nasıl tercüme etmişler biliyor musunuz? Üsve demek ilaç demekmiş, ilaç. Üsveyi elinde tutana da el esi dermiş Araplar. Ayın ve saf ile değil. Ayın ve saf ile olunca el asi olur. Bu Allah'a isyan ve itiraz eden insan demektir. El esi. Peygamberimiz el esidir. Yani üsvenin sahibidir. Üsve bir ilaçtır. Peygamberimiz o ilacı elinde tutan bir tabiptir. Evet. Bir tabiptir Peygamber Efendimiz. Desem ki tıp olmasa ölürüz. Tıp önemli. Ama tabip olmasın. Desem ki bilgi önemli. Bilgi değerli. Bilgi olsun ama bilge olmasın. Desem ki ders önemli, ders olmadan olmaz ama müderris olmasın. Talim olsun ama muallim olmasın. Hikmet olsun ama hakim olmasın. Felsefe olsun ama filozof olmasın. Bu ne kadar deli saçması bir şey ise bir insanın ahiret yolculuğunu, Allah'ın rızasını kazanma ülküsünü, Kur'an'a ittiba duygusunu, peygambersiz bir plan ve program üzerinden yürütme iddiası o denli ondan daha fazla absürt, işe yaramaz, ipe sapa gelmez bir şeydir. Dedi ki, ben peygamberim. İşte Allah bana kitabı verdi. Baktılar. Halbuki daha demin ona Muhammedun Emin dediler. Ben, bu dağın ardında bir ordu var, sabahleyin üzerinize çullanacaklar. Beni tasdikler misiniz? Dediğimde tamam dediler. Ben peygamberim deyince durdular, baktılar, düşündüler. Şair dediler, kahin dediler, sihirbaz dediler, mecnun dediler. Ama peygamber demediler. Allah gazaplandı ve Allah bir ayet indirdi. Buyurdu ki, Estağfirullah, kul, de ki, seni her türlü yaftayla yaftalayan, sana şair diyen, kahin diyen ama peygamber demeyen o güruha de ki, kul lev şe'allahu me telebtuhu aleykum. Allah dileseydi, ben bu ayetleri size okuyamazdım. Allah izin vermeseydi, Kur'an'ı ben size tebliğ edebilir miydim? Ben min tilkâ-i nefsi, benim kendi tarafımdan, kendi içimden Allah hakkında bir isnatta bulunur muydum? Buyuruyor ki Allah, وَلَا اَدْرَاكُمْ بِي. Peygamber olmasaydı, de ki Allah bana vahyetmeseydi, dünyanın ve ahiretin saadetini nereden bilecektiniz? De ki onlara, فَقَدْ لَبِيْتُ ف۪يكُمْ اُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ. Ben sizin içinizde bir ömür kaldım. Hiç akletmiyor musunuz? Düşünmüyor musunuz? De onlara. Aziz ve sevgili kardeşlerim, desem ki ben Musa'yım. Bende Tevrat var. Dersin ki asan nerede? Desem ki işte asan, Kızıldeniz'in kenarına götürürsün beni. Yar bakalım. Desem ki ben İsa'yım, bende İncil var. Dersin ki elimden tutarsın, beni kabristanlığa götürürsün. Haydi Allah'ın izniyle dirilt bakalım dersin. Desem ki ben Davud'um, bende Zebur var. Sen bana dağlardan ne haber var dersin. Dağlar seninle ünlüyor mu? Dağlar seninle inliyor mu? Dağlar seninle tesbih ediyor mu diye sorarsın. Ben desem ki ben Süleyman'ım, bende mühür var. Sen bana cinlerden ne haber var dersin. Rüzgarlar önünde senin diz çöktü mü diye sorarsın. Karınca körüklerinden ne haber var dersin. Tefsirciler diyorlar ki, biraz önce okuduğum ayette Allah, ben sizin içinizde bir ömür kaldım, akletmiyor musunuz? Bu Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu, içinizde bir ömür kalmamdan, bana Muhammedun Emin demenizden, benim elimden, dilimden ve sair uzuvlarımdan, Allah'ın rızasına aykırı hiçbir günahın, yüz kızartıcı bir işin çıkmamasından da anlamadınız mı bunun Allah kelamı olduğunu? De onlara. Ayetini düşündüğümüzde bir tefsirci diyor ki, Hazreti Peygamber'in ahlakı, onun hayatı, onun sünneti, onun nübüvvet öncesi yaşamı, elbette ki vahiy ile birlikte nübüvvet sonrası hayatı, diyor ki bir müfessir, Musa'nın elindeki asa gibidir. İsa'nın ölüleri diriltmesi gibidir. Süleyman'la birlikte Hazreti Süleyman'a rüzgarların diz çöküp müsakkar olması gibidir. Hazreti Davud'la birlikte dağların tesbihi gibidir. Onun ahlakı böyle mükemmel, böyle muazzam, Kur'an'ın ifadesiyle azamet sahibi, azim ahlaktır. Hasan bin Sabit, Peygamberimizin şairi, diyor ki, Allah Resulü'nün hiçbir hissi mucizesi olmasaydı, mesela ay ikiye yarılmasaydı, ihtiyaç zamanı mübarek elini bir su testisinin içerisine daldırıp su onun bereketiyle çoğalmasaydı. Mesela süt onun bereketiyle artmasaydı bile onun ahlakı Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu ispatlamaya yeterdi de artardı bile. Hasan bin Sabit böyle diyor. Şimdi bugün hatibin muhataba armağanı birkaç cümle vereceğim. Bir tanesi şudur. Bize bir cümle öğrettiler. Dediler ki Kur'an Hazreti Peygamber'in en büyük mucizesidir. Evet, el hak doğrudur. Kur'an Peygamberimizin en büyük mucizesidir. Ama farkında mıyız? Biraz önce okuduğum ayet, Peygamberimizin yaşamını Kur'an'ın ilahi sahihliğine delil olarak getiren ayet diyor ki, evet Kur'an Hazreti Peygamber'in en büyük mucizesidir ama Kur'an'ın en büyük mucizesi de Peygamber-i Zişan Efendimiz'in ahlakıdır, onun hayatıdır, onun yaşamıdır, onun edebidir. Onun için müminin tutunacağı dal, dinin korunmasının düsturu, aslı, esası Peygamberimizin sünnetidir. Çok hoşuma gidiyor. Bir oryantalist var. İsmi Karen Armstrong. Demiş ki, Hazreti İsa gökten inse, nereye inse? Vatikan'a inmese, Amerika Birleşik Devletleri'ne inmese, İngiltere'ye de inmese, doğduğu yere, insanlara İncil'i tebliğ ettiği yere inse, Beytüllahime, Kudüs'e inse, Hazreti Muhammed'de dirilse kalksa, Medine'de kalmasa, Mekke'ye hiç uğramasa, Amerika Birleşik Devletleri'ne Washington'a gitse. Diyor ki Karen Armstrong, Hazreti İsa, insanlara İncil'i tebliğ ettiği yerde, kendisine iman ettiğini iddia eden adamı tanıyamaz. Tanıyamaz. Nasıl tanısın ki? İsa dedi ki tevhid, onlar yaptı tesbih. İsa dedi ki tevbe, dua, namaz, onlar yaptı vaktiz. Nasıl tanısın? Kıyamet günü Allah Hazreti İsa'ya soracakmış. Kur'an böyle bildiriyor. Estağfirullah. اَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَاُمِّيَ اِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Ey İsa, sen ne dedin bunlara? Allah'ı bırakın da bana ve anama tapın diye. Sen mi dedin? Soracakmış. Hazreti İsa dediysen bilirsin ya Rabbi, onlar kendiler yaptı diyeceklermiş. Karen Armstrong diyor ki, Hazreti İsa insanlara İncil'i tebliğ ettiği yerde, Beytüllahim'de kendisine iman ettiğini iddia eden adamı tanıyamaz. Ama Allah Resulü Amerika'da, Washington'da sadece cumadan cumaya iki rekat namaz kılan bir ümmet müntesibini görse, 1400 küsür yıl sonra ona şöyle bir nazar etse, der ki evet, işte benim gibi ellerini kaldırdı, tekbir aldı, elini bağladı, rükû yaptı, secde yaptı der, onu tanır, teşhis eder. Bu benim de, bu benden de. Demek istiyor ki, bir peygamberin öğretisi, aziz ve sevgili kardeşlerim, yani onun sünneti, İslam'ı bozulmaktan koruyan temel unsurdur. Şimdi, biraz önce dedim ya, tıp olsun, tabip olmasın desem, bu nasıl akıl sağlığımı yitirdiğime delalet eder ise, Kur'an olsun, din olsun, İslam olsun, ama sünnet olmasın, ama hadis olmasın, ama peygamber olmasın demek aynı kapıya çıkar. Lord Gladstone denilen bir adam var. 1900'lü yıllarda İngiltere'nin, Britanya'nın, İngiltere İmparatorluğu'nun sömürgeler bakanı. İngiliz senatosunda söz alıyor. Eline Kur'an'ı alıyor. Senatörlere gösteriyor. Diyor ki, Orta Doğu'yu siz bize getirmek istiyorsanız, Müslümanları siz
profanlaştırmak, sekülerleştirmek, ülkülerinden, davalarından uzaklaştırmak istiyorsanız, siz onları bu kitaptan uzaklaştırmak zorundasınız. Aksi takdirde başka şekilde onlarla baş etmenizin imkanı yok. Ne garip? Hemen ondan sonra, ondan biraz önce, sanki bu cümle bilinçli kurulmuş gibi, İslam coğrafyasında Kur'an'a dönelim, Kur'an bize kaynak olarak yeter, sünneti bırakalım, şaiaları afakı kapladı ve sünneti terk etme konusunda oryantalizm, müsteşlikler, ehli kitap, İslam aydınlarına öğütler vermeye başladı. O Kur'an'dan uzaklaştıralım derken, acaba sünneti bırakıp Kur'an'a yaklaşalım, Kur'an'a tutunalım söylemi, Lord Gladstone'un söylediği şeyi aynı şekilde tespit mi ediyor, teyit mi ediyor, onu destekliyor mu? Onunla omuz omuza mı yürüyor yoksa? Sorsam, desem ki, en arkada müezzin mahfilinde oturan kardeşime, saatin kaç diye, der ki 8:25 geçiyor. Buradaki kardeşime sorsam, 8:25 geçiyor. Oradakine sorsam 8:25 geçiyor. Kars'ı arasanız 8:25 geçiyor. Edirne'yi arasanız 8:25 geçiyor. Bu nasıl bir tesadüf? Nasıl olur da herkesin saati aynı? Bu bir tesadüf değil. Çünkü herkes saatini İngiltere'de Greenwich'e göre ayarladı. Ben size bir şey diyeyim mi? Hani herkes İstediği gibi hayatını yaşasın. Özgürlük var. Sen saatini kendi kafana göre ayarlasan, ben saatimi kendi kafama göre ayarlasam, senin saatin 7:20 geçerken benim saatim 5:30 olsa, biz bu saatte burada nasıl bir araya geliriz? Türkiye'de sadece bir günlüğüne herkesin kendi saatini kendi başına ayarladığını düşünsenize, eğitim ne olur, ekonomi ne olur, tıp ne olur? 8:30'da gittin, doktor ofisinde yok. Niçin? Onun saati daha 6:30. Senin saatin 8:30. Bu uyum nasıl olacak? Bu insanlar nasıl eğitim yapacak? Nasıl tıp hizmet edecek? Nasıl ekonomi çalışacak? Bir şey diyeyim mi? Allah Resulü'nün sünneti, Peygamber Efendimiz'in varlığı adeta dini dünyanın Greenwich'idir aziz ve sevgili kardeşlerim. Akılda bilgi, kalpte duygu, uzuvlarda, organlarda ibadet, davranışlarda ahlak, peygamberin sünnetine göre ayarlanırsa işte o zaman vahdet, işte o zaman birlik, işte o zaman ülfet, işte o zaman beraberlik meydana geliyor. Sünnete saldırmaları ondan sebep. Bir şey diyeyim. Dini bir düstur var, hadis var. Buyurdu ki, Es-salatu imadu'd-din. Namaz dinin direğidir. Men ikameha fakat ikame din. Onu ikame eden dinini ikame eder. Men hedemeha fakat hedeme din. Onu yıkan dinini yıkar. Peki biz bir anlığına herkesin kendi saatini kendisinin kurduğu gibi bir anlığına dini peygamberden sarfı nazar ederek kendimiz yaşadığımızı hayal edelim. Bu namazı nasıl kılacağız? Birisi 8 rekat derken, ötekisi 2 rekat dediğinde, birisi 5 vakit dediğinde, ötekisi 2 vakit dediğinde, bunun altından nasıl çıkacağız? Onun için, aziz ve sevgili kardeşlerim, Allah, peygamberinin hatırasının unutulmasına asla izin vermemiştir. Onu dinin özüne, merkezine yerleştirmiştir. Günde 5 defa, kendi uluhiyetinin ilanından sonra, eşhedü en la ilahe illallah'tan sonra, eşhedü enne Muhammeden Resulullah ifadesini müminlerin kulaklarına, kulaklarından akıllarına, akıllarından kalplerine, kalplerinden eylemlerine, davranışlarına, ahlaklarına sirayet ettirmek istemiştir. Ezan, Müslümanın bilinçaltını inşa eden, imar eden, bilinçaltı mimarisinin kurucu öznesidir. Onun için bayrak inmez, ezan dinmez ülküsünün ifade ettiği felsefe budur. Ezanla bunu bizim bilinçaltımıza yerleştiriyor, peygambere bağlılık duygusunu. Ezan konusunda ümmetin icması vardır. Ve bir Müslüman günde 5 defa 40 rekatte namaz kıldığında Allah namaz gibi dinin direğine, peygamberin sevgisini, aşkını dinin direğine bağlamıştır. Senin peygamberden sarfı nazar etmen için dinin direğini dinamitlemen gerekir. Din öyle bir nizam, öyle bir sistem koymuştur ki peygamberi dinden ayıklayabilmen için o kurulu din binasını yerle bir edip yeniden yerine gecekondu bir bina inşa etmen lazım. Ve bu inşa edilen bina İslam'ın binası olmayacak. Çünkü evet çok duymuş olabilirsin, bağlam geldi, yeniden ifade edeyim. Çünkü Allah Kur'an'la müteaddit ayetlerde kendisine itaatle peygamberine itaati, kendisine bağlılıkla peygamberine bağlılığı, kendisini sevmeyle peygamberini sevmeyi, kendisine saygıyla peygamberine saygıyı aynı kefenin, aynı bağlamın, aynı eksenin üzerine oturtmuşmuş. Diyoruz ki Mekke'den Medine'ye göçtü. Neccaroğulları vardı. Bunlar Hristiyandı. Peygamberimiz onlara İslam'ı tebliğ etti. Dediler ki biz Allah'ı seviyoruz, kusura bakma biz sana tabi olamayız deyince Allah bir ayet indirdi. Mıh gibi aklımızda tutmamız gereken bir ayet. Buyurdu ki de ki onlara Allah'ı çok sevdiğimiz için sana uyamayız diyen ehli kitaba de ki kul in kuntum tuhibbunallaha, gerçekten Allah'ı seviyor iseniz fettebi'uni yuhibbukumullah, bana uyacaksınız ki Allah da sizi sevsin. Asıl hedef Allah'ı sevmek değildir. Asıl hedef Allah'ın sevgisine ulaşmaktır. Allah tarafından sevilmektir. Sen Allah'ı sevdiğini zannedebilirsin. Ben Allah'ı sevdiğim şuuruna sahip olabilirim. Bu monolog olabilir. Bu tek taraflı platonik bir sevgi olabilir. Allah seni seviyor mu? Asıl olan budur. Onun için Eşrefoğlu Rumi Hazretleri çok mühim bir cümle kuruyor. Diyor ki Arif-i billah bir zatın, alim-i billah bir zatın iki vazifesi vardır. Bir, Allah'ı insanlara sevdirecek. Bu kolay olan taraftır. Anlatırsınız Allah'ı, anlatırsınız Allah'ın sizi nasıl yarattığını, ne gibi nimetleri lütfettiğini, insanın insiyaki olarak kalbinde doğal olarak Allah sevgisi oluşur. Diyor ki bu zat, aynı zamanda bir alimin görevi insanları da Allah'a sevdirmektir. Peki bu nasıl olacak diye sorulduğunda diyor ki insanları peygambere ittiba ettiririm ve böylece Allah'a sevdiririm. Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin inne beyne yedeyi saati kitenen kekıta'il leylil mudlim, öyle bir zaman gelecek ki kapkara gecenin parçaları gibi fitneler kol gezecek ümmetimin arasında. Öyle olacak ki bir adam akşamleyin evine mümin olarak girecek, kafir olarak sabahlayacak. Mümin olarak evinden çıkacak, kafir olarak akşamlayacak. Öğrenciyi gönderiyorum, sapasağlam. Sabahleyin dönüyor, geliyor. Diyor ki, hocam Kur'an'da reenkarnasyon var. Hocam Kur'an'da evrim var. Şu şu şu ayetler evrime delalet ediyor. Diyorum ki, evladım ben seni dün böyle göndermedim ki eve. Gitmiş, televizyonda bir program seyretmiş, orada konuşmacı demiş ki evrenin temeli Kur'an'dadır. İşte Kur'an'daki yaratılış ayetleri aslında evrimden bahsediyor. Tanrı'nın varlığını, bir yüce yaratıcının varlığını es geçip, inkar edip, insandaki bu düzeni, bu nizamı tesadüfi bir seleksiyona bağlayan ateist bir doktrini Allah'ın sözüyle temellendirecek kadar fitnenin, kargaşanın, kaosun kol gezdiği bir zaman dilimi. İşte öyle buyurdu Peygamberimiz. Öyle bir zaman gelecek, böyle fitnenin kol gezdiği, size iki emanet bıraktım. Elinizle sımsıkı tutunun. Elin kifayet etmedi mi? Bazen şişeyi açamazsın, şişenin kapağını. Dişine davranırsın, azı dişine davranırsın. Öyle buyurmuş Peygamberimiz. Eliniz kifayet etmezse azı dişlerinizle sünnetime sarılacaksınız. Sünnetime sımsıkı azı dişlerinizle tutunacaksınız. Peygamberimizin sünnetine ittiba konusunda, onun ahlakından huy devşirme konusunda dört merkez vardır Müslümanın hayatında. Akıl, Peygamberimize inen ilk emir oku emridir, ikra emridir. Burada bir şey diyeyim. Düşünsenize, Efendimizin Hira inzivaları var. Hira'ya çıkıyor. Hazreti Ayşe'den gelen bir rivayete göre Peygamberimiz peygamberliğine son 6 ay kala o kadar sıklaştı ki gitmeleri, diyor ki Peygamberimizin rüyaları bile değişti. Hatta diyor ki peygamberliğin ilk alametlerinden biri buymuş, sonradan düşündüğümüzde anlıyoruz. اَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنَ الْوَحْيِ اَرْرُّيَا اَسَّالِحَا Hazreti Peygamber'e ilk vahiyden başlayan şey salih rüyalardı. Vahye yakın rüyalar sıklaşmış, Peygamberimizin Hira inzivaları da uzamış. Düşünsenize, evinizdesiniz, tek başınızdasınız, lambalar sönük, oturmuşsunuz, gözünüz kapalı tesbih çekerken bir ses size oku dedi. O anda kendinizi düşünün. Normal bir insan ne der, nasıl tepki verir? Sen kimsin? Senden Allah'a sığınırım, git. Sen kimsin? Ben seni tanımıyorum. Polis çağıracağım. Kaçarsın, belki balkondan kendini aşağı atarsın kim olduğunu bilmediğin için. Düşünsenize, Peygamberimiz Hira'da tek başına derin bir tefekkürün içerisindeyken Cibril-i Emin, Namus-u Ekber ona geldi, oku dedi. Peygamberimizin kurduğu cümle, onun nübüvvet öncesi hayatının ve onun psikolojik ve ruhi bağlamda Allah tarafından nasıl nübüvvetin hedeflerine doğru hazırlandığının, Peygamberimizin ifadesiyle اَدَّبَنِي رَبِّي فَاَحْسَنَ تَدِيبِ Allah tarafından nasıl terbiye edildiğinin, o nübüvvet sürecinde nasıl Allah tarafından karakterinin, sükunetinin, vakarının, heybetinin inşa edildiğinin en önemli göstergesi. Dedi ki, مَا اَنَ بِكَارِ Bir insanın vereceği en son cevabı verdi. Sen kimsin demedi. اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ demedi. Senden Allah'a sığınırım demedi. مَنْ اَنْتَ demedi. Sen nereden çıktın demedi. مَا اَنَ بِكَارِ dedi. Ben okuma bilmem dedi. Sıktı bıraktı, sıktı bıraktı. 3 defa gerçekleşti bu. Sonrasında Alak suresinin ilk ayetleri indi. İlk emir oku. Okuma peygamberimizin aklına uymanın sünnetidir. Aklın sünneti kıraattir, okumaktır. Neyi okumak? 4 ayeti okumak. Kur'an'da 4 ayetten bahsedilir, 4 kitaptan bahsedilir. 1. Yerin ve göğün yaratılışında, gece ve gündüzün peş peşe gelişinde akıl sahipleri için ayetler vardır. اِنَّ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَةِ وَالْاَرْضِ وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاَيَاتٍ لِعُلِي الْاَلْبَابِ Ayetin bulunduğu şey kitaptır. O halde kainat bir kitaptır. Görmesini bilecek Müslüman, okumasını bilecek Müslüman. Havadaki kuş bir ayettir. مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمَنِ Onları havada tutan ancak Allah'tır buyuruyor Allah Mülk suresinde. Yerdeki taş bir ayettir. Bakara suresinde buyuruyor ki taşlardan öyleleri vardır ki çatlar. Bir taş gördün mü çatlamış. Bil ki Allah korkusundan çatlamıştır. Kur'an öyle söylüyor. Taşların tesbihi vardır. Taş bir ayettir. Çöldeki deve bir ayettir. İnsanın belindeki meni bir ayettir. Allah'ın gökten indirdiği su bir ayettir. İnsanın yaptığı ateş bir ayettir. Kainat bir kitaptır. Mümin onu peygamberin gözüyle okumayı bilecek. En mühim sünnettir. Sonra insanda bir takım ayetler vardır. Kur'an bunlara enfusi ayetler der. İnsan bir kitaptır. İnsan kendisini bilecek, kendisini okuyacak. Kendisini bildi mi zaten zorunlu olarak Rabbini bilecek. Doğduk. Bir de baktık ki hiç kimse bize sormadan kemiğimizin üzerine bir et, etin üzerine bir deri giydirmiş. Bir de baktık ki bunun D vitaminine ihtiyacı var. Bir de baktık ki bu ihtiyaç olan D vitaminini milyonlarca kilometre uzaklıkta güneşe bir güç yerleştirmiş. Oradan bize adım adım atmosferde onu rafine ede ede damıta damıta kendimize kadar getiriyor. Müslüman düşündüğünde şunu diyecek. Bana bu deriyi giydiren güçle, ilimle, kudretle, iradeyle bu derinin ihtiyaç duyduğu D vitaminini o güneşe yerleştiren, o güneşe yaratan güç aynı güçtür. Buna irfan denir, buna marifet denir. Allah'ın katında o kadar kıymetlidir ki tasavvufta bir düstur vardır aziz ve sevgili kardeşlerim. Denmiştir ki şemmetun min marifetillahi haybun mine dunya ve ma fiha. Bir insanın bir anlık kainata bakıp, kainat kitabında, kendisine bakıp insan kitabında Allah'ın varlığının izini görmesi, marifete ermesi üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha kıymetlidir. Ve olaylar, olgular, hadiseler birer kitaptır. Çünkü Allah Kur'an'da helak edilen kavimlerden sonra şu cümleyi kurar muhtelif defalar. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيَةٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ İşte bu olayda düşünen bir kavim için ibretler vardır. Allah bu cümleyi kurar. Ayetler vardır. Olaylar birer kitaptır. İçi ayet doludur. Onun için Müslüman Bedir'i iyi okuyacak, Huneyn'i iyi okuyacak, Çanakkale'yi iyi okuyacak, 15 Temmuz'u iyi okuyacak, etrafımızda dönüp dolaşan, İslam ümmetinin gırtlağına çökmeye çalışan hainleri, zalimleri, kumpasları iyi görecek, iyi okuyacak. Aklı kullanmak Peygamberimizden yadigar en büyük sünnettir. Dördüncü kitap Kur'an'dır. İçi levalep ayet doludur. İnsan Kur'an'ın gözüyle bakarsa hakkı görür. Kur'an'ın kulağıyla dinlerse hakkı işitir. Kur'an'ın kalbiyle insan idrak ederse hakkı bulur. Aklın sünneti tefekkürdür. Denmiştir ki tefekkürü saatin hayrun min ibadeti senetin. Bir anlık tefekkür tefekkürsüz icra edilen bir yıllık ibadetten daha eftaldir denmiştir. Aklın inşası. Sonra insan akıldan ibaret değil ki, kalbin sünnetleri var, kalbin sünnetleri. Aklın sünnetine kısaca kıraat dersek, kalbin sünnetine kısaca rahmet, merhamet diyebiliriz. Bakınız, hiçbir peygamber için Allah'ın Kur'an'da zikretmediği bir kavramı kullanır Allah peygamberimiz için. Kendisi Rahman ve Rahim'dir. Rahman ve Rahim oluşunun mastarı, rahmeti peygamberimiz için kullanır. وَمَا اَرْسَلْنَيْكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik buyurur. Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim, sevmek sünnettir. Acımak sünnettir. Bağışlamak sünnettir. Şefkat göstermek sünnettir. Diğergamlık sünnettir. Fedakarlık sünnettir. Sünnetin iç mimarimizi besleyen bir yönü vardır. Bu olmadan Hazreti Peygamber'in örnekliğini almak, onun sünnetine uymak taklitten öte geçmez. Yunus Emre diyor ki, Sufi halk içinde tesbih elimden gitmez. Bilim marifet söyler, kalbim hiç kabul etmez. Söylerim marifeti, savuslanırım katı. Dervişliğe dönmeye gönlümden kibir gitmez. Görenler elim öper, tacu hırkaya bakar. Şöyle sanırlar beni zerrece günah etmez. Dilimde ibadetim, sohbetim, hoş taatim, iç pazara gelince bin yıllık ayyar etmez. Dilim tatlı, sözüm hoş, dışım derviş, içim boş. Ama yaptığım işi dinim değişen etmez. Samimiyet sünnettir. İhlas sünnettir. Belki de bundan dolayı din tek kelimedir. Peygamberimize dini sorduklarında اَدِّينُ اَنَّس۪يهَا Din samimiyettir. Sonra uzuvların, organların sünneti ibadettir. İbadet olmadan sünnete ittiba. Peygamberimizin ibadet ruhunu uzuvlarımıza yerleştirmeden onun örnekliğinden, sünnetinden istifade etme imkanı yoktur. Hazreti Ayşe diyor ki bir defasında Peygamberimiz geceleri kalkardı, hep biliriz, duyarız, hatta yetefakkara kademehu, ayaklarının altı patlayana kadar namaz kılardı. Hazreti Ayşe diyor ki bir defasında kalktı, rükuda durdu, secdeye kapandı, kapandı, kapandı, kalkmadı, kalkmadı, kalkmadı. Hemen doğruldum. İçime bir ateş düştü. Öldü galiba dedim. Ayağımı uzattım, dokundum. Tepki verince derin bir iç çektim, oh çektim. Dedim ki hamdolsun yaşıyoruz. Onun ibadeti, onun ibadet tarzı, organlarımızın, uzuvlarımızın sünnetidir. Ve onun sünneti, aziz ve sevgili kardeşlerim, hayatta, yaşamda hiçbir kör nokta bırakmayacak derecede. Bir su kuyusunun yanından geçerken su kuyusunun kenarında gördüğün köpeği susuzluktan dili dizine kadar sarktığı için kuyunun içerisine girip ayakkabının içerisine tasla tas gibi su alıp ona içirerek cenneti kazandıracak kadar hiçbir kör nokta bırakmaksızın bir sinir sistemi gibi hayatın tamamını kuşatan bir şeydir sünnet. Onun için Peygamber Efendimiz mesela imanı tanımlarken buyuruyor ki imanın en düşüğü yolda yürürken insanlara eza verecek olan şeyi yoldan kaldırmaya kadar giden bir süreçtir, bir şekildir. Aziz ve sevgili kardeşlerim, bundan sebep Müslüman otururken, kalkarken, defi hacetinde bile, en özel zamanda yaptığı en özel işte bile Peygamberimizin siretine, Peygamberimizin hareket tarzına uymak gibi bir sorumluluğa sahiptir. Şöyle diyelim, zamanda bir kapı açılsa ve iki şey yapsa, bir, Peygamberimizin huzuruna, onun zamanına gidebilsek, acaba ne olurdu? Acaba ne yapardık? Mesela Mekke yıllarında olsaydı, ekonomik ablukanın olduğu zamanda, ashabına, müşriklerin kan kusturduğu zamanda, ekonomik ablukayı görünce, sıkıntıları görünce, acaba ya Resulallah ben Medine'de sana iman etsem, benim imanımı ben biraz tehir etsem diye, acaba topuklarımızın üzerine gerisin geri döner miydik? Acaba Taif'te Peygamberimizi taşlarlarken vücudumuzu siper eder miydik? Acaba Peygamberimiz şimdi evinizi, barkınızı gerekirse sizinle birlikte Allah'a iman etmeyen eşinizi, dostunuzu, çoluğunuzu, çocuğunuzu Mekke'de bırakıp Medine'ye hicret edeceksiniz deseydi Peygamberimiz, kalbimizde nasıl bir rıza duygusu oluşurdu? Medine'de, Bedir'de nerede yer alırdık? Huneyn'de nerede yer alırdık? Biz Uhud'da cehennem gibi sıcağın olduğu bir zamanda yapılan Tebük gazvesinde nerede yer alırdık? Tebük gazvesinde münafıklar geldiler. Türlü türlü uydurmalarla Peygamberimizden izin kopardılar. İzin koparırlarken biz izin alanların, sahte bahanelerle izin alanların arasında mı olurduk? Yoksa Peygamberin gösterdiği istikamete doğru bir gül bahçesine girer gibi şehadete mi atılırdık? Huneyn'e ok yağmuru başladığında ashab-ı kiramın atları, katırları, develeri ürktüğünde Peygamberimizi unutup yamaçlara doğru kaçmaya başladıklarında, Peygamberimizi müşriklerin ortasında unuttuklarında Allah Resulü amcası Hazreti Abbas'a, ey amca şu kaçanlara, ey ashab-ı Semre, ey şu rıdvan biatını bana ağacın altında yapanlar, hani bana söz vermiştiniz canımızdan malımızdan önce, benim malımdan canımdan önce kendi derdinize düşmeyeceğinize dair dediğinde bineğimizi frenleyip ona döner miydik? Evet, herhalde hepimizin kalbinde hocam sen ne diyorsun? Elbette ki Resul-i Ekrem'in yanında yer alırdık cümlelerini duyuyoruz. Evet, en hak böyle olması lazım. Peki, zaman tünelinde bir kapı daha açılsaydı ve Allah Resulü şu anda içimize gelseydi, aramıza gelseydi, Peygamberimiz söylediğim cümle aslında bütün İslam ümmeti adına düşündüğüm, sesli kurduğum, sesli düşündüğüm ifadelerden ibarettir. Peygamberimiz Myanmar'ı görse ne derdi? Peygamberimiz Kurban Bayramı günlerinde, sadece Kurban Bayramı günlerinde, 4 günde 5000 tane Müslümanın en hunhar bir şekilde elleri ayakları bağlıyken uzuvları teker teker parçalanarak, boğazı canlı canlı diri diri kesilerek, kafasını kaldırıp ümmetinin mensuplarının teşhir edildiğini görseydi Peygamberimiz bu ümmete ne derdi? Mute'ye bir ordu göndermişti. Kendisi Medine'deydi. Ama Allah perdeleri açmıştı da Medine'den Mute'deki durumu anlatıyordu ashabına. Amcası Ebu Talib'in oğlu Cafer bin Ebi Talib, Abdullah bin Revaha şehit olunca Peygamberimizin sancağını aldı. Peygamberimiz dedi ki, Cafer Resulullah'ın sancağını sağ eliyle tutuyor. Sonra hüzünlendi. Cafer'in sağ elini kopardılar dedi. Sonra yine tebessüm etti. Cafer sancağı bu defa sol eliyle tutuyor. Yere düşürmedi, kaptırmadı. Yine hüzünlendi. Cafer'in sol elini de kopardılar dedi. Fakat dedi ki Cafer iki kesik eliyle Allah Resulü'nün sancağını hala tutmaya devam ediyor. Onun yere düşmesine, payumar olmasına, iffetinin zedelenmesine izin vermedi dedi. Sonra derin bir hüzün çöktü Peygamberimizin kalbine. Cafer'i şehit ettiler dedi. Sonra birden mübarek gözlerini semaya çevirdi ve dedi ki amcamın oğlu Cafer'i Mute meydanında bıraktığı iki koluna bedel olarak Allah'ın kendisine lütfettiği iki kanatla ben şimdi cennet semalarında uçarken görüyorum dedi Peygamberimiz. Derin bir hüzünle onun çocuklarını çağırdı. Onlara sarıldı, öptü, okşadı, ağladı Peygamberimiz. Allah Resulü ümmetinin bir mezbahaneye döndüğünü, ümmetinin yaşadığı beldelerin teker teker viraneye döndüğünü görseydi Peygamberimiz bu ümmete ne derdi? Halep teker teker yıkılırken, Kuzey Afrika'da Müslümanlar açlıktan foseptik sularını içerken bir düğün yapıp düğünde kendisini ziyarete gelen düğünün katılımcılarının her birine iPhone hediye eden ümmetinin müntesibini görseydi, hele hele onun da kendisine Arap dediğini, güya Peygamberimiz gibi giyindiğini görseydi Peygamberimiz bu ümmetin yüzüne tükürmez miydi? Peygamberimiz ne derdi? Biz Peygamberimize ne derdik? Ya Resulallah, ümmet adına bu kurduğum cümlelerin hepsi dertleşme adına, bütün ümmet coğrafyası adına. Ya Resulallah, sen amcanın yanındaydın, hani gelmişlerdi, sana demişlerdi ki, senin derdin ne? Mekke'nin yönetimine talipsen idareyi sana verelim. Mekke'nin hazineleri ise senin amacın, Mekke'nin hazinelerini sana verelim. Senin kastın güzel kızlarımızın nikahıysa seni onlarla nikahlayalım dediklerinde ya Resulallah sen demiştin ki benim sağ elime güneşi sol elime ayı koysalar ben bu davadan vazgeçmem demiştim. Ya Resulallah senden sonra ümmetinin sağ eline euroyu sol eline doları koydular. Sağ eline petrolü sol eline doğal gazı koydular. Ya Resulallah ümmetin senin yolundan döndü. Caydı mı diyecektir? Azim sünnettir. Sebat sünnettir. İstikrar sünnettir. Çok güldük, çok gülüyoruz. Ağlamak sünnettir. Cafer'e ağladığı gibi Peygamberimiz ağlamak sünnettir. Gülmeyi bildiğiniz gibi ağlamayı bilmemiz gerekiyor. Buyurmuştu ki 7 kişi var. Hiçbir gölgenin bulunmadığı bir günde Allah'ın arşının gölgesinde gölgelenecek. Bir adamdan bahsetti Peygamberimiz. Raculun bir adam. Zekerallah haliyen. Kimsecikler yoktu. Lambalar sönmüştü. Perdeler çekilmişti. El ayak çekilmişti. Allah'ı andı. Ağladı. Gözleri yaşardı. Zekerallah haliyen tefadet aynahu min haşyetillah. Gözlerinden aşağı yaşlar döküldü. Evet. Allah bu adamı affetti, bunu yapabileni Allah arşının altında gölgelendirecek. Böyle buyurdu Peygamberimiz. Ağlamak sünnettir, azim sünnettir, sebat etmek sünnettir, ciddiyet sünnettir, diğer gamlık sünnettir, fedakarlık sünnettir. İnanın Allah tarihte farklı görevler yükler Müslümanlara, ayrı ayrı nesillere, ayrı ayrı çağlara. Yeri gelir, evet belki Fatih'in döneminde olsaydık, onun safında İstanbul'un surlarının yanında olacaktı. Bilmiyoruz. Peygamberimizin döneminde olsaydık, çoğumuz şehit olacaktı. Bilmiyoruz. Allah türlü türlü zamanlarda, türlü türlü şekillerle ümmeti dener. Kah mallarından infak etmekle, kah canlarından infak etmekle, kah sarı gayret etmekle, tenlerinden infak etmekle, zamanlarından infak etmekle, akıllarından, kalplerinden, duygularından, bilgilerinden İnfak etmekle Allah müminleri dener. Bugün bir şeyle deniyor Allah müminleri. Anadolu'yu. Haşr suresinin 2. sayfasında Allah buyuruyor ki Estağfirullah. وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّعُوا الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ Orada bir yurt vardı, Medine'den bahsediyor. Önden oraya gidenler vardı, oraya yerleşenler vardı, orada müminler vardı. وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّعُوا الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي سُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا Oradakiler, evet, peygamberle birlikte kendilerine hicret eden mümin kardeşlerini sevdiler, onlarla bölüştüler, onlara kol kanat geldiler, onlara sahip çıktılar. Evet, bugün Allah yeni 21. yüzyılda bir hicretle müminleri deniyor, yeniden deniyor. Daha neyle deneyecek göreceğiz. Onun için bir ayetle sözlerimi bitiriyorum. Peygamberimiz vefat ettiğinde ashab-ı kiram o kadar mahzun oldular. Ondan ayrılığa o kadar büyük tepki verdiler ki sahabeden bir zat diyor ki peygamberimizi defnettik. Defnettikten sonra ben çıktım sokağa evime gitmek için. Vallahi ben de benim gibi pek çok sahabi evlerinin yolunu unutmuştu. Herkes deli gibi ortada dolaşıyordu. Elini kolunu nereye koyacağını bilmiyordu insanlar. Onlar peygamberimizi çölde susuz kalmış bir adamın suyu sevdiği gibi severlerdi. Peygamberimizin vefat ettiği haberi gelince çoğu şuurlarını kaybetti. Evet, onlardan birisi Hazreti Ömer'di. Öldü diyene öldürürüm deyince Hazreti Ebu Bekir bir ayet okudu. Hazreti Ömer diyor ki sanki o ayet yeni inmiş gibiydi. O gün anladım o ayetin ne demek istediğini. Estağfirullah. Allah buyuruyor ki وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ Muhammed Allah'ın Resulüdür. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولٌ Ondan önce de peygamberler geldi geçti. اَفَاِمْ مَاتَ Şimdi Muhammed ölse اَوْ قُتِلَ veya öldürülse اِنْ قَلَبْتُمْ عَلَى عَقَابِكُمْ Siz peygamber gitti artık ciddiyete paydos, azime paydos, istikrara istikamete paydos mu diyeceksiniz? اَفَاِمْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ قَلَبْتُمْ عَلَى عَقَابِكُمْ فَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَدُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا Kim topukların üzerine gerisin geri dönüp giderse bilsin ki Allah'a, Allah'ın dinine hiçbir şekilde zarar veremez. Ne ederse kendisine eder. Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim, elimiz kifayet etmezse dişlerimizle Allah Resulü'nün sünnetine ittiba etmek, ona sımsıkı sarılmak zorundayız. Allah bizlere bunu nasip eylesin. Allah bizi istikametten ayırmasın. Allah bizi peygamberimizin ümmetim diye tanıdığı, bildiği, sevdiği bahtiyarların arasına ilhak eylesin. İslam coğrafyasının her bir beldesinde, her bir karesinde düğünlerin, bayramların ilan edildiği günleri, Müslümanların izzet ve itibara kavuştuğu günleri görebilmeyi Allah bizlere nasip eylesin. Allah bizleri Müslümanların dertleriyle dertlenenlerin arasına ilhak eylesin. Bizi Müslümanlardan eylesin. Allah Müslümanlara izzet ve itibarını İade eylesin bizleri de peygamberimizin ilgisine, sevgisine, şefaatine nail eylesin. Amin Allahümme amin. Ve bi hurmeti Taha ve Yasin ve bi hurmeti Muhammedin el-Mustafa ve bi hurmeti Esrar-ı Suretil Fatiha.